Ayrım 12.
Türkiye'de aslında gerici yoktu ve yoktur. Vehim vardı, vesvese vardı. Cumhuriyetin ilanı ve zorunluluklarından olan bazı kurumların kaldırılması üzerine herkesin açıkça gördüğü manzara o vehimli vesveseliler için gönül rahatlığı sağlamıştır. Bundan sonra yalnız bir şey akla gelebilir. O da bazı adi politikacıların, hasis çıkarcıların o vehim ve hayali uyandırmaya çalışması, o yüzden hırsların tatmini ve çıkar sağlanması düşüncesinden ibarettir. Temin ederim ki, bütün varlığımla temin ederim ki, bu gibiler her ne biçim, suret ve vesile ile olursa olsun varlıklarını sağladıkları gün, Türk ulusunun amansız kahrına hedef olmaktan kurtulamayacaklardır. Artık Türkiye din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar. Geçmişin gafletleri, paslı ataletleri Türkiye halkının zihninden silinmiş olduğundan kuşku ve tedirginliğe yer yoktur. Ulaştığımız mutlu durumdan bir adım geriye gitmek, kimsenin söz konusu etmeye dahi yetkili olmadığı kesin bir gerçektir. Türkiye'de cumhuriyet vardır ve cumhuriyetçiler vardır. Bu kutsal varlıkları yıkıcı öğeler artık Türkiye havasını zehirlenmeden teneffüs edemezler. Dipnot 25, Söylev ve Demeçler 3, sayfa 75-76. Fransız devrimi bütün dünyayı özgürlük düşüncesine aşılamıştır ve bu düşüncenin halen temel ve kaynağı bulunmaktadır. Fakat o tarihten beri insanlık gelişmiştir. Türk demokrasisi Fransa devriminin açtığı yolu izlemiş, lakin kendisine özgü beliren özellikleriyle gelişmiştir. Zira her ulus devrimin, toplumsal çevrenin baskı ve gereksinmelerine uyruk olan ve hal ve durumuna ve bu devrimin doğma zamanına göre yapar. Her zaman ve yerde benzer olayın yinelenmesine tanık değil miyiz? Her ne kadar ulusların ve demokrasilerin işbirliği yapmaları gerekli ve olasıysa da, ortak çalışma ancak bir tek amaca, yani barışa yönelikse, olanaklı ve uygun olur. Bu noktayı anlayamayanlar, yarattığımız eser hakkında bir düşünce ve yargı ortaya koyamazlar. Dipnot 26. Söylev ve Demeçler 3, sayfa 81. Temeli büyük Türk ulusunun ve onun kahraman çocuklarından oluşan ordumuzun vicdanında, akıl ve bilincinde kurulmuş olan cumhuriyetimizin ve ulusun ruhunda kaynaklanan prensiplerimizin bir bedeninin ortadan kaldırılmasıyla bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf zihinli bahtı karalardır. Bu gibi bahtı karaların cumhuriyetin adalet ve güç pençesinde layık oldukları işleme maruz kalmaktan başka nasipleri olamaz. Benim naçiz bedenim bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ve Türk ulusu güvenlik ve mutluluğun kefili olan prensiplerle uygarlık yolunda tedirgin olmadan yürümeye devam edecektir. Dipnot 27, Söylev ve Demeçler 3, sayfa 80. 10 yaşını bitiren cumhuriyetimiz daha kurulurken kendine çizdiği hareket hattını adım adım izlemiş ve kısa süre içinde yakın geçmişin biriktirdiği karanlıkları dağıtmaya başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel ilkelerinden birisi olan yurtta barış, dünyada barış hedefi, insanın ve uygarlığın refah ve gelişmesinde en başlıca neden olsa gerek. Buna elimizden geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak bizim için iftihara nedendir. Türkiye'de doğan devrim güneşi yükselerek hareketini yaydıkça, Türk ulusunun gönlü tüm dünyanın büyük ve takdire değer eserlerine karşı sıcak bir canlılıkla dolmuş, tüm gelişme ilkelerini bütünüyle benimsemiştir. Dipnot 28, Söylev ve Demeçler 4, sayfa 560. Ben de parmağımı buraya bastırıyorum. Biz cumhuriyeti süs olsun diye yapmadık. Halktan yana bir yönetim kurmak için yaptık. Hükümetin müfettişleri var, kaymakamları var. Bunlar Halil Ağa'nın öküzünü vergi borcundan satıyorlar. Yaptıklarının ne demek olduğunu elbette bilmeleri gerekir. Bunlar size hiçbir şey söylemiyor. Halil Ağa'nın öküzünü satıp vergi gelirine şişkin göstermeye çalışıyorlar. Hadi bunları bırakalım. Milletvekili arkadaşlarımız var. Yolluk arıyorlar. halkla konuşuyorlar. Bunlar da size bir şey söylemiyor. Bir parti örgütümüz var. Halkın içinde dirsek dirseğe yaşamaları gerekli. Onlar da memleketimizin zararına olan böyle bir uygulamadan söz etmiyorlar. Ne demektir bu? Bizim halkla beraber halk için değil, halka rağmen bir sistem kurduğumuzu sanmaktır. Asıl üzüldüğüm, parmak bastığım yer burası. Biz cumhuriyeti anlatamamışız beyler. Bundan bu çıkıyor. Dipnot 29. İsmet Bozdağ, Atatürk'ün Sofrası, 1975. Sayfa 34-35. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet biçimi demektir. Biz cumhuriyeti kurduk, o 10 yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Dipnot 30. Afet İnan. Atatürk hakkında hatıralar, belgeler, 1963. Sayfa 251. Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, ulusun insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir. Dipnot 31. Gazi'nin Muhit Mecmuası, sene 3, sayfa 7-8. Cumhuriyetçilik ve toplumsal devrim, laiklik ve yenilikseverlik Türk'ün öz malı ve özelliği durumuna geldiğini görmek benim için büyük bahtiyarlık olacaktır. Onun meydana gelişi çok yaklaşmıştır. O günden sonra uygarlık ve devrim yolunun azimli yolcuları arasında elbette görüş ve düşünüş farkları, önlem ayrılıkları doğal olarak ortaya çıkar. Bu ayrılıkların da ulus için, ülke için, devlet için sürekli hayır ve rahmet doğacak. Dipnot 32. Kılıç Ali, Atatürk ve Cumhuriyet. Her hafta bir sohbet hazırlayan Abdi İpekçi, Milliyet. 2 Kasım 1970. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Bu sözü burada açıklamaya gerek görmüyorum. Çünkü bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarında birçok nedenlerle eser halinde belirlenmiştir. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti çocukları kültürel insanlardır. Yani hem kendileri kültür sahibidirler, hem de hastayı çevrelerine ve bütün Türk ulusuna yaymakta olduklarına inanırlar. Dipnot 33. Afet İnan, Mustafa Kemal Atatürk'ten yazdıklarım. 1917, sayfa 46. Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Geçmişten kendine kalan tüm önemli işler, zamanın zorunluluklarını karşılayacak derecede değildir. Siyasal ve düşünsel yaşamda olduğu gibi ekonomik işler de kişilerin girişimlerinin sonuçlarını beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işler ancak ulusun gene servetine ve devletin bütün örgüt ve gücüne dayanarak ulusal egemenliğin uygulama ve yürütmesine düzenleme ile yükümlü olan hükümetin olabildiği kadar üzerine alıp başarması için seçilmelidir. Diğer bazı devletlerin ikinci derecede görebileceği ve kişilerin girişimlerinde terk olunmasında zarar olmayan işlerden birçoğu bizim için yaşamsaldır ve birinci derecede önemli devlet görevleri arasında sayılmalıdır. Özet olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin demokrasi ilkesinden ayrılmamakla birlikte devletçilik ilkesine uygun yürümeleri, bugün içinde bulunduğumuz durum, koşul ve zorunluluklara uygun olur. Bizim izlemeye değer gördüğümüz devletçilik ilkesi, tüm üretim ve dağıtım araçlarını kişilerden alarak, ulusu büsbütün başka ilkeler çerçevesinde düzenlemek amacını izleyen sosyalizm ilkesine dayanan kolektivizm, yahut komünizm gibi özel ve kişisel girişim ve çalışmaya meydan vermeyen bir sistem değildir. Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıklı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. Cumhuriyette son söz ulus tarafından seçilen meclistedir. Ulus adına her türlü yasaları o yapar. Hükümete güven verir veya onu düşürür. Ulus temsilcilerinden aradığını bulamazsa belirli zamanlarda başkalarını seçer. Ulus egemenliğini, devlet yönetimine katılımını ancak zamanında oyunu kullanmakla sağlar. Cumhuriyette hükümete bir usulde belirli bir zaman için seçilmiş bir cumhurbaşkanına güvenilir. Cumhuriyet, milletvekillerinden oluşan meclisi ve sınırlı zaman için seçilen devlet başkanıyla halk egemenliğini en iyi gerçekleştirir. Cumhuriyette meclis ve cumhurbaşkanı ve hükümet başkanı halkın özgürlüğünü, güvenliğini ve rahatını düşünmek ve sağlamaya çalışmaktan başka şey yapamaz. Çünkü bunlar bilirler ki kendilerini iktidar ve yetki makamına belirli bir zaman için getiren egemenliğin sahibi olan ulustur. Ve yine bunlar bilirler ki iktidara saltanat sürmek için değil, ulusa hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı görevlerini kötüye kullandıkları takdirde ulusal egemenliğin kendi haklarında dahi gerçekleşmesine maruz kalabilirler. Ulus tarafından ulus adına devleti yönetmeye yetkili bulunanlar için gereğinde ulusa hesap vermek zorunluluğu keyfi hareketle bağdaşmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde her yetişkin dini seçmekte özgür olduğu gibi bir dinin töreni de özgürdür. Yani tören özgürlüğüne dokunulamaz. Doğaldır ki törenler güvenlik, genel ahlaka aykırı olamaz. Siyasal gösteri biçiminde de yapılamaz. Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti hoşgörü gösteremez. Bir de Türkiye Cumhuriyeti içinde bütün tekkeler, zaviyeler ve türbeler yasalarla kaldırılmıştır. Tarikatlar yasaklanmıştır. Şeyhlik, dervişlik, halifelik, falcılık, büyücülük, türbedarlık vesaire yasaktır. Çünkü bunlar gericilik kaynağı ve cahillik damgalarıdır. Türk ulusu böyle kurumlara ve onların üyelerine hoşgörü gösteremezdi ve göstermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes Tanrı'ya istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dinsel düşüncelerinden dolayı hiçbir şey yapılamaz. Türk Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Türkiye'de bir kimsenin düşüncelerini zorla başkalarında benimsettirmeye kalkışacak kimse yoktur ve buna izin verilemez. Artık içten inanmışlar, derin iman sahipleri özgürlüğün gereklerini öğrenmiş görünüyorlar. Bütün bunlarla beraber din özgürlüğüne ve genellikle vicdan özgürlüğüne karşı bağnazlık kökünden çürümüş müdür? Bunu anlayabilmek için hoşgörünün ne olduğunu inceleyelim. Bilinen nedenlerin etkisi altında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti asıl olmak üzere bir fırka doğdu. Bu fırkanın karşısında kurulmak istenilen bazı siyasal zümreler cumhuriyetçilik ruhuna sahip olmadıklarından yaşamak hakkı bulamazlar. Cumhuriyet Halk Fırkası ülkede tek kaldı. Bu durumun sürmesinde akla gelen ve görülen çeşitli sakıncalar vardır. İlk söylenilebilecek olan, meclis yalnız bir parti mensuplarından olunca o partinin iktidarda tuttuğu hükümetin çalışmalarının yeterince tartışılmaması ve eleştirilmemiş olmasıdır. Bu eksiklik iki nedenden doğabilir. Birincisi, meclisin kendi partisinden olan cumhurbaşkanı ve onun seçtiği başkan ve arkadaşlarına çok güvenli olabilir. Bu nedenle meclisten geçen veya geçmeyen işler uzun uzadıya incelemeye gerek görmeyebilir. İkincisi, parti arkadaşı olmak arkadaşlıkta gereksiz ve zararlı bir duyarlılık uyandırabilir. Eleştiri ve düşünceyle birbirini gücendirmemek gibi bir vahim sonuç uyanabilir. Devlet ve ulusa kendi kişiliğinde saygı ve takdir kazandıracak büyük hizmetler yaparsa, görünüşte meclis durumuna ve cumhuriyet biçimine saygılı ve boyun eğer görünürse tehlike büyür. İstenmediği halde devletin gerçekte yapısı değişebilir. Bu yeni yapının yeni isminin takılması zaman sorunu olur. İşte bu esaslı düşünceye dayanmalıdır ki, yeni parti kurulmuş bulunuyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Temiz düşünceler çevresinde oluşan ve cumhuriyet temeli üzerinde yükselecek olan partinin varlığı akla gelen sakıncaların doğmaması için esaslı bir önlemdir. Ülkede partiler birbirini denetleyecek, birbirinin düşünceleri, niyetleri, hareketleri hakkında kamuoyunu aydınlatacaktır. Bu sayede kişisel yetkilere dayanarak bireysel hareketler ulusun göz önünde bulundurulacaktır. Ulusun, kişilere kendini unutacak ve kendini kaptıracak kadar bağlı olması iyi sonuç vermez. Bunun tarihte örnekleri çoktur. Roma tarihinde August diye şöhret olan Oktav'ın elinde 500 yılından beri sürüp gelen Roma Cumhuriyeti, sessiz sedasız yavaş yavaş hemen mutlak bir hükümdarlığa döndü. Oktav her zaman Senato'ya dikkat eder, gösterirdi. Görüntüyü kurtarmaya çalışırdı. Özgürlük taraflarını hoşnutsuzluğa düşürmezdi. Oktav ölene kadar konsüllüğü reddetti. Diktatörlüğü asla benimsemedi. August herkesin iyiliğine çalışırdı. Kamuoyu kendisiyle beraberdi. Senato'ya kendisini çok sevdirdi. Her ne zaman iktidardan çekilmek istediyse Senato rica ile kendisine iktidarı veriyordu. Senato Oktav'a August ünvanını verdi. Bu ünvan o güne kadar yalnız mabutlara verilirdi. Oktav bu yeni ünvanla bir çeşit kutsallık kazandı. İşte bütün bunlar Oktav'ı askeri ve sivil tüm yetki ve iktidarları yavaş yavaş kendisinde toplamaya yöneltti.